Hütüt ve Süleyman kıssasıdır ki kaza ve kader gelince iyi gören gözlerin bağlanması beyanındadır. Süleyman aleyhisselamın çadırı kurulunca bütün kuşlar hizmetlerine arz için çadırın önüne geldiler. Onu kendi dillerine aşina ve mahrem bularak teker teker bin can ile hizmetine koştular. 1225. Bütün kuşlar cik cik ötmeyi bırakmışlar. Hazreti Süleyman'la senin kardeşinle konuşmandan daha da fasih bir şekilde konuşmaya başlamışlardı. Dil ortaklığı, akrabalık ve bağlılık vesilesidir. Arada müşterek bir dil yoksa namahremlerle insan adeta mahmus gibidir. Ancak aynı dili bilen nice Türk ve Hintli vardır ki birbirleriyle anlaşırlar, fakat çok kere iki Türk de birinin söylediğini öbürü anlayamadığı için yabancı gibi kalır. Şu halde hal dili bambaşka bir dildir. Hiçbir dile benzemez. Gönül birliği dil birliğinden daha üstündür. Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce ifade zuhur eder. 1230. Bütün kuşlar teker teker hünerlerini, bilgilerini, sırlarını ve türlü marifetlerini Süleyman'a bir bir açıkça gösterdiler. Marifetleriyle övündüler. Kuşların kendilerine arz edişleri ne varlıktan ne gururdan, sadece ona yaklaşmak ve huzurunda hizmete fırsat bulmak ümidindendir. Eğer bir esir bir efendiye kul olmak isterse ona hünerlerinden bir miktarını sayıp döker. Fakat esir efendinin kendisini satın almasından ürkerse ona kendini hasta, sağır, çolak ve topal gösterir. 1235. Sıra Hütüt'ün hünerini, arza, sanat ve düşüncelerini beyana geldi. Dedi ki, ey şah, tek bir hünerciğimi kısaca söyleyeyim. Çünkü kısa söylemek iyidir. Süleyman, söyle bakalım, dedi. O ne türlü bir hünerdir? Hütüt cevap verdi. Yükseklerde uçtuğum vakit hak gözüyle bakarak toprağın altındaki suyu görürüm. O su nerededir, derinliği ne kadardır, rengi nasıldır, topraktan mı, taştan mı kaynar, bilirim. 1240. Ey Süleyman, ordugahın için suların yerini bilen bu kulunu sefere yanında götür. Süleyman dedi ki, ey iyi arkadaş, nihayetsiz, derin, engin ve susuz çöllerde bizimle birlikte ol. Ta ki askere su bulup, seferde dostlara sakalık edesin. Süleyman peygamberin çadırı adalet için, hem de insan olsun olmasın bütün yaratılmışlara adaletle hükmetmek kastıyla bir sahraya kuruldu. Bunu duyan bütün kuşlar ona hizmete koştular. Süleyman'la kuşlar arasında bir konuşma başladı. Sanki dillerin en fasihini konuşuyor, birbirleriyle candan gönülden anlaşıyorlardı. Aynı dili konuşmak dostluktur, yakınlıktır. İnsanları birbirine yakınlaştıran, onlar arasında derin sevgi ve anlaşma sağlayan tılsım dil birliğidir. Bilinen, bilerek konuşulan, konuşuldukça sevilen ve sevgilerin hem artmasına hem ifade bulmasına vasıta olan bir dil ne sihirli vazife görür. İnsanlar arasında böyle bağlayıcı ve sevgi artırıcı bir dil birliği yoksa ve mesela bir kimse dilinden anlamayan bir yabancı diyara giderse, talih onu böyle gönlüne ve diline sağır bir iklime düşürürse, o insan orada hapiste gibi meyus ve elemli olur. İçine sonsuz yalnızlığın melali çöker. Bu tıpkı hak yakine erenlerin, İlahi hakikati anlamayan arif kişilerden mahrum illerdeki haline benzer. Ortada bir büyük hakikat ve bunu söyleyecek bir dost olur. Fakat bu sırrı lisanından anlayan olmazsa, o arif için o meclis, o nadanlar topluluğu bir elem ve azap meclisi olur. Yeryüzünde nice Türkler, nice Hintliler vardır. Bunlar aynı dili konuşmazlar. Fakat hal diliyle, gönül diliyle anlaşabilirler. Bunun yanında zaman olur, yer olur. Aynı dili konuşan iki Türk bir araya gelir. Güya aynı dili konuşurlar fakat anlaşamazlar. Birbirlerini anlamamakta ısrar ederler. Çünkü onların ruhu daha ezel toplantısındayken birbirine muhalif olmuş ve bu ihtilaf yeryüzünde devam etmiştir. Demek ki aynı dili konuşmak, çok defa aynı kelimelerle söyleşmek değil, aynı gönül diliyle halleşmek, kısaca hal diliyle anlaşmaktır. İnsan ruhu Allah'ın birliğine ve birlik deryasının sırlarına vakıf olduktan sonra, onlar ister Türk, ister Hintli, ister Arap veya Acem olsun, netice değişmez, anlaşırlar. Bazen göz dili, söz dilinden daha güzel konuştuğu gibi, gönül ve hal insanları içinde gönül dili bütün dillerden daha açık, daha derin ve güzel konuşur. Ancak bu dilden anlamak için hal ehli olmak, hüda sırlarına mahrem olabilecek bir ruh üstünlüğüne ulaşmak gerekir. Nitekim Süleyman'ın hak ve adalet çadırı etrafında toplanan bütün kuşlar, onun yakini olmaya, ona hizmet etmek için onun gönlüne girmeye can atıyorlardı. Nasıl bir köle iyi bir efendiye kul olmak ister, efendi onu beğensin ve kendi yanına alsın diye onun hizmetine layık olduğunu ispat yolunda elinden gelen her hüneri, her hizmeti, her sevimliliği gösterir. Buna mukabil fena bir efendiye satılacağını anlayan aynı köle bu sefer kendisini hasta, sağır, hatta sakat göstermeye kalkarsa, tıpkı bunun gibi efendilerin en iyisine, en adiline kul köle olmak isteyen kuşlar da Süleyman'ın çevresinde öyle pervaneler gibi dönüyorlardı. Süleyman'a hizmet, sadakat ve hüner gösterme nöbeti Hüdüd'e gelince bu kuş, "Ey ulu peygamber," dedi. "Ben kısa konuşacağım. Benim hünerim şudur ki çok yükseklerde uçarım ve o yükseklerden bakarak toprak altında akan suları görürüm. O suları ki onlar toprak üstünde olanları görünmez ve görünmedikleri için de insanlar o yerleri çöl sanır. Sahra bilirler. Derin ve gür kaynayan suların üzerinden ordu ordu susuz insanlar, susuzluktan bunalmış, dudakları çatlamış, içleri kavrulmuş insanlar geçer. Ey yüce Süleyman, sen beni yanına al ki ordunla bir yere giderken sana nerede konaklamak gerektiğini ben söyleyeyim. Ben böyle suların nereden kaynayıp nereye aktığını ve nereden yeryüzüne çıktığını veya çıkabileceğini bilirim. Sana bu yolda iyi hizmet görürüm," dedi. Süleyman Hüdüd'ün hizmet teklifini sevinçle karşıladı. Ona, "Ey iyi arkadaş," dedi. "Sen bu uçsuz bucaksız ve susuz çöllerde bizimle birlikte ol. Bize çöllerde su bul. Bizi susuz ve çaresiz bırakma." Süleyman'ın her işi erbabına vermesi onun asırlara örnek olmuş tedbirlerindendi. Çünkü bir iş ehline verilmezse bundan zarar ve pişmanlık duymak mukadderdir. Nitekim İsmail Ankaravi şerhinde bu kıssanın enfüsi manası şu mealde verilir. Denilir ki, herkes kendi vücudu ülkesinin padişahıdır. Süleyman da öyledir. Yani Süleyman hakikatte ruhu temsil eder. Ruh dış ve iç kuvvetlere hükmetmek üzere kalp tahtına geçip oturunca sanki bu maddi ve manevi kuvvetlerin temsilcileri birer birer karşısına dikilir. Ona hizmet arz eder. Her biri kendi hüner, marifet ve bilgilerini göstermeye çalışır. Burada Hüdüd akıldır. Nitekim o, hikayenin devamında hadiseye karışacak olan karga ile çarpışır. Karga, kuvve-i vahimeyi temsil eder ki, aklın bilgi ve marifetlerini inkar eder. Onu kıskanır, ona iftiralara başlar. Akıl durağındaki Hüdüd, ruh Süleyman'ına, "Ey vücudun hakimi, yükseklerde uçmak, beni insanlık denilen perdenin üstünde dolaştırır. Akıl semalarından yerlere yakin gözüyle bakar, her şeyin aslını, hatta sırrını görürüm. İlim ve irfan suyunun nerelerden kaynadığını ve hangi yataklardan aktığını bilirim. Sen hisler ve beşeri kuvvetler ordusuyla hangi konağa varırsan, onların helakine sebep olabilecek dünya sevgisi ve dünya susuzluğunu ben Allah sevgisini ilim ve hikmet suyuyla giderir, ruhu kurak ve çorak yollarda helak olmak korkusundan saklarım. Onun için savaşta olsun, barışta olsun, beni yani akılı yanından uzak tutma. Akılın bu hünerini ve bu hikmetini dinleyen Ruh Süleyman'ın ise ona verdiği cevap şudur. Ey güzel dost, artık benden ayrılma, beni yalnız bırakma ve benim güzel ve iyi yolumda bana doğrulukla yardım et. Karganın Hüdüt'ün iddiasına dudak bükmesi beyanındadır. Karga, Hüdüt'ün bu sözlerini işitince hasedinden ileri atılarak Süleyman'a, Hüdüt eğri ve yalan söylüyor. Şah'ın huzurunda konuşmak edebe aykırıdır. Bahusuz bu söylenen söz yalan ve muhal olursa. 1245. Eğer Hüdüt de bu görüş olsaydı, bir tutam toprak altındaki tuzağı nasıl görmezdi? Nasıl olur da tuzağa yakalanır, nasıl olur da kafeste çaresiz kalırdı, dedi. Bunun üzerine Süleyman Hüdüt'e dönerek, ey Hüdüt, dedi, reva mıdır ağzını ilk açışta ağzın kadehinden bu tortu zahir olsun? Ey ayran içmiş, niçin sarhoşmuş gibi görünürsün? Sonu yalan çıkacak bir sözü huzurumda söylersin. Fakat karga Hüdüt'ün bu sözlerini duyunca onu kıskandı. Ona iftira etti. Yalan söylüyor, dedi. Eğer bu kuş toprağın altını görebilseydi, kendisine bir avuç toprak altında hazırlanan tuzağı da görür, bu dame tutulmazdı. Böyle yükseklerden uçan ve yüksekten konuşan bir kuş nasıl olur da tuzağa düşer ve nasıl olur da kafeslerde çaresiz kalır? Burada Hüdüt, sırları bilen ve gayb alemini görebilen basiret ehlini, karga ise onların bu fazilet ve marifetlerini inkar eden kötü ruhlu kimseleri temsil ediyordu. O kadar ki onun ruh kötülüğü ve fesadı Süleyman'ı bile düşündürmüştü. Süleyman Hüdüt'e dönmüş, doğru söylüyor demişti. Senin ağzının kadehinden insanı mest edici şarap yerine niçin böyle tortu döküldü? Neden benim karşımda yalanı seçip kendinde olmayan bir hüneri varmış gibi gösterdin? Bu sana yakışır hareket miydi? Karganın alayına Hüdüt'ün cevap vermesi beyanındadır. Hüdüt cevaben dedi ki, ey şah, benim gibi kimsesiz ve yoksul biri için söylenen düşman sözünü Allah rızası için olsun dinleme. 1250. Eğer davam asılsızsa hükmüne baş koydum, boynumu vur. Karga kazai ilahiyi inkar edicidir. Eğer binlerce aklı da olsa o yine kafirdir, yine karanlıktadır. Eğer sende kafirler sözünden bir kef dahi olsa kadın perci gibi şehvet mevzii olursun. Dipnot Tövbe 28. Müşrikler necasetten ibarettir. Eğer Allah'ın kazası akıl gözünü örtmezse, toprak altındaki tuzağı ben havadan da görürüm. Eğer Allah'ın kazası isabet ederse, akıl uykuya varır. Ay kararır, güneş tutulur. 1255. Hakkın kazasından bu çeşit tertiplerin zuhuru nadir değildir. Kaza ve kaderi inkar eden kimsenin inkarını dahi Allah'ın kazası bil. Hüdüt Süleyman'a cevap verdi. Aklın dilinden konuştu. Süleyman'a, ey ulu peygamber, kargaların ve karga huyluların sözüne bakma. Karga huylular kazanın hükmünü inkar ederler. büyük hakikati anlayamazlar. Karga kafasında akıl olmaz. Olsa da karanlıkta, küfür içinde bir menfi akıl olur. Ben sana bir hakikati söyledim. Bunda yalanım varsa veya olursa beni cezalandırırsın. Fakat sen de kafir sözünden bir parça ve bir kafir sözüne inanış olmamalıdır. Böyle bir şey olursa sen en güzelde en çirkin, en temizde en kirli mevkilere düşersin. Sen bir manevi cinayete ve gizli kötülüklere uyamazsın. Çünkü senin için bir kere tevhid suyuyla yunmuş, marifet kokularıyla arınmıştır. Gerçi karganın sözünde sinsi bir hakikat yok değildir. Ben göklerin yücelerinde iken toprak altında benim için hazırlanmış tuzakları görürüm. Fakat bilirsin ki Allah'ın kazası, kaderi vardır. Eğer Hakk'ın kazası ansızın vukua gelir ve benim bir tuzağa tutulmam mukadder olursa, o zaman gözlerim örtülür, sanki uykuda olur. Değil uzak mesafeleri, hatta bir karış öteyi göremez olurum. O öyle bir andır ki o anda aydınlık ay siyaha döner ve güneşler tutulur. Demek istiyorum ki kader kazaya döndüğü zaman nasıl ay tutulur, güneş küsufa uğrarsa benim gören gözlerim görmez olur. Benim uçar kanatlarım uçmaz olur. Allah'ın kazasından kaçılmaz. Bu emre hile ve çare yoktur. Bir kimse ki Allah'ın kazasını inkara kalkar, şöyle bil ki bu inkar dahi kötü bir kaderin kaza haline gelmesinden başka bir şey değildir. Görülüyor ki bu kıssada ilahi ruhu temsil eden Süleyman'ın vazifesi bir hikmetin ifadesidir. İlahi ruh, insan varlığındaki maddi ve manevi kuvvetleri karşı karşıya koymuş, insandaki duygu, bilgi, sezgi ve mantık kuvvetlerini bu çarpışmaya ortak etmiştir. Görünüşte bir söz savaşı halindeki bu çarpışmada her iki tarafta haklı sözler söylüyor. O kadar ki Süleyman'ın maddi kuvveti ve madde mantığını temsil eden kargaya hak verecek hallere girdiği, bu mantığa aldandığı oluyor. Buna mukabil gönül görüşünü temsil eden Hüthüt yine aklın yolundan konuşarak gönül gözünü bile yanıltacak bir kazayı ilahi bulunduğunu hatırlatarak gönlün aldanmış olduğu zamanların açık hesabını veriyor ve davayı bu açık sözleyiş kazanıyor. Şu demek ki göklerin en yükseklerinden yerin altındaki en derin suları görme kudretindeki Hüthüt, eğer ilahi kaza gözlerini örterse bir şey göremez oluyor ve kendisini kurulan her tuzağa kolayca tutuluyor. Tıpkı bunun gibi Allah'ın sevgilisi bir ermiş insan ruhu da vazifeli olduğu zaman bu manevi vazifesini tam bir kudretle görür. Hatta bu manevi vazife onun kudret sınırlarını aşsa bile bunda muvaffak olur. Fakat bunun dışında Resul vücutlarının her fani gibi ölüme boyun eğmesi kabilinden böyle ruhların da bir takım beşeri hareketleri olur ve olması da tabidir.